Ayrım 5.
Siz pantolonla paltoyu karıştırıyorsunuz beyim. Profesyonel bir palto dikişi 15 günde ancak yetişir. Dikiş ücretini önceden konuştukları için Akakievich, Petrovich'in palavralarını aldırış etmedi. Tabii, dedi. Usta sensin. Kaç günde yetişeceğini de sen bilirsin. Paltoyu daireye kadar getirdiği gün, Petrovich ustanın yüzündeki gurur görülmeye değerdi doğrusu. Saray terzisi edasıyla paketi açtı. Zarif el hareketleriyle paltoyu Akakievich'e giydirdi. Omuzlarını düzeltti, kollarından ve eteğinden çekerek paltonun vücuda oturmasını sağladı. İki adım gerileyerek eserini önce arkadan sonra önden gururla inceledi. Akakievich kollarını kaldırıp indirdi. Öne ve arkaya gerindi, iki geniş adım attı. ''Ellerine sağlık Petrovich usta, gerçekten rahat bir palto olmuş.'' dedi. Öğle tatili olmasına rağmen Akakievich'in yeni bir palto diktirdiğini duyan mesai arkadaşları koşup gelmişler, merasime yetişmişlerdi. Memur takımı da paltoyu alkışlayıp Akakievich'e iyi günlerde giyin temennisinde bulununca Petrovich fırsatı değerlendirmek istedi. İyi bir bahşişi hak ettim değil mi efendiler? Dedi. Her ağızdan başka bir ses yükseliyordu. Böyle bir paltom olsa 2 rubleden az bahşiş vermezdim. Sen de çok cimrisin. Ben 5 ruble verirdim. Ben bütün mesai arkadaşlarıma ziyafet verirdim. Akakievich sevinçle üzüntü arası bir anafor yaşıyor, ne diyeceğini bilemiyordu. Petrovich'in bahşiş işini atlatabilirdi ama şu ziyafet meselesi de nereden çıkmıştı? Kızardı, bozardı, kekeledi. Şey, arkadaşlar, teşekkür ederim. Yani büyütüyorsunuz. Alt tarafı bir palto işte. Daire şefi Akakievich'in imdadına yetişti. Arkadaşlar, Akakievich'in görevini ben üzerime alıyorum. Bugün isim günüm. Akşam bize davetlisiniz. Çaya buyurun. Kimse bu davete hayır diyemezdi. Akakievich'ten iş çıkmayacağını bildikleri için seve seve kabul ettiler. Bu gürültü arasında Petrovich'in bahşiş ümidi de suya düşmüş oldu. Akakievich önce akşamki çay davetine katılmak istemedi. Fakat sonradan bunun büyük bir kabalık olacağını düşünerek gitmeye karar verdi. Hem böylece gece yürüyüşünde paltosunu deneme fırsatı bulacaktı. O gün baştan sona bir bayram havası içinde geçti. Arkadaşlarının en kaba şakalarına seve seve katlandı. Paltosunu vestiyere teslim ederken iyi bakmasını tembih etmeyi unutmadı. Akşam eve dönüşte geniş caddeleri tercih etti. Yürürken artık kimseden utanmıyordu. Bir devlet memuruna yakışır adımlarla yürüyordu. Odasına çıkmadan önce ev sahibesi koca karıya uğradı. Hem yeni paltosunu gösterecek hem de akşamları mumunu paylaştığı için ona teşekkür edecekti. Paltosuna kavuştuğu için artık kendi odasında mum yakabilecek, yemek yiyebilecek, hatta çay bile içebilecekti. Ev sahibesine uğrayıp teşekkür görevini yerine getirdikten sonra odasına girdi. Paltosunu özenle çıkardı. Kumaşına ve astarına bir kere daha bakıp yakasındaki kürkü okşadı. Duvardaki çiviye özenle astı. Çay davetine gideceği için akşam yemeğini hafif yedi. Bu akşam iş getirmemişti. Yatağa uzandı. Bir senenin sıkıntılarını unutmak istercesine gevşedi. Yattığı yerden paltosunu seyrediyordu. Sanki bir hayat arkadaşına kavuşmuşçasına mutluluk duyuyordu. Elinde olmayarak eski paltosunu hatırladı. Gidip sandıktan çıkardı. Kumaşı iplik iplik dağılmış olan bu eski palto çok komik görünüyordu. Bir yeni paltosuna bir de ona bakıp güldü. Bir seneyi aşkındır gece sokağa çıkmayan Akakievich, yarım saat kadar yatak keyfi çattıktan sonra davete gitmek üzere ayağa kalktı. Paltosunu özenle giyip evden çıktı. Daire şefi iyi bir semtte, yani Akakievich'in oturduğu yerden hayli uzakta oturuyordu. Uzun bir süre yürüyen Akakievich, şefin oturduğu yere yaklaştıkça sokakların genişlediğini fark etti. Değişen sadece sokaklar değildi, evler de değişiyordu. Güçlü fenerlerle aydınlanan geniş sokaklar, büyük evlerle uyumlu bir beraberlik sergiliyordu. Yakaları kürklü bayanlar, süslü giyinmiş erkeklerin koluna girmiş, kırıta kırıta yürüyorlardı. Tek atlı küçük arabalara pek rastlanmıyordu. arabalar hep çift atlı ve cilalıydı. Koltukları ayı postundandı. Koltuklara yaslanmış süslü bayanlar, karşılarında oturan erkeklerle şakalaşıyorlardı. Arabacıların kırmızı kadifeli şapkaları göz kamaştırıyordu. Yıllardır zengin muhitlere uğramayan Akakiyeviç, hayran hayran geçen arabaları seyrediyordu. Işıl ışıl aydınlatılmış bir vitrinin önünden geçerken, içeriye bakmadan edemedi. Gözleri ayakkabı sergileyen bir kadın resmine takıldı. Ressam dikkat çekmek için kadının eteğini yukarıya kaldırmış, bacağını iyice açmıştı. İspanyol sakallı bir erkek de kadının bacağını tutmuş, ayakkabı giydiriyordu. Akakiyeviç uygunsuz bir şey görmüş gibi utandı, kulaklarına kadar kızardı. Kendisini gören olup olmadığını anlamak için etrafa baktı. Başını iki yana sallayarak oradan uzaklaştı. Daire şefinin geliri yerinde bir insan olduğu oturduğu apartmandan belli oluyordu. Dış kapı büyük bir fenerle aydınlatılmış, şefin oturduğu ikinci kata geniş merdivenlerle çıkılıyordu. Antreye giren Akakiyeviç, elinde çay tepsisi taşıyan bir hizmetçiyle karşılaştı. Tepside boşalmış çay fincanları vardı. Biraz ötede buharlar saçarak büyük bir semaver kaynıyordu. Semaver masasında bir sütlük, şekerli kurabiyelerle dolu bir sepet vardı. Anlaşılan ziyafet çoktan başlamıştı. Bir aralık salon kapısı açıldı. İçeriden davetlilerin sesi geliyordu. Hizmetçi elindeki çay tepsisini masaya bıraktıktan sonra yeni gelen misafirine ''Hoş geldiniz, paltonuzu alayım.'' dedi. Akakiyeviç paltosunu çıkarıp verdi. Göz ucuyla nereye astığına baktıktan sonra salona girdi. Sıra mumlarla aydınlatılmış geniş bir masanın etrafına dizilmiş memur takımını gördü. Onlar da Akakiyeviç'in geldiğini fark etmişlerdi. Aralarında anlaşmışçasına bağırışarak onun etrafını sardılar. Kahkahalar, bağırışmalar, şakalar Akakiyeviç'i serseme çevirdi. Adamcağız ne yapacağını şaşırdı. Koru halinde ondan paltosunu getirmesini ve önlerinde bir kere daha giymesini istiyorlardı. Aval aval durduğunu görünce elinden tutup antreye götürdüler. Akakiyeviç gördüğü ilgi karşısında mahcup olmuş, saf bir insan olduğu için kendisiyle alay edildiğini fark etmemişti. Memurlar bir müddet Akakiyeviç ve paltosu ile eğlendikten sonra oyun masalarının başına geçtiler. Yalnız kalan Akakiyeviç bu hengame arasında iyice sersemlemişti. Ne yapacağını, nereye oturacağını bilemedi. Nihayet sonunda bir sandalye alıp oyun oynayanların yanına oturmayı akıl edebildi. Hizmetçi bir tabak içinde birkaç kurabiye ile bir fincan çay getirdi. Çayı ve kurabiyeleri biten Akakiyeviç'in biraz sonra uykusu geldi. Esnemeye başladı. Erken yatmaya alışık olduğu için uyku saati çoktan gelmişti. Bir ara ev sahibinden izin almak için ayağa kalkmış ise de arkadaşlarının ısrarı üzerine tekrar oturmak zorunda kalmıştı. Ziyafet onun ve paltosunun şerefine veriliyormuş. Bir kadeh şampanya içmeden giderse ayıp olurmuş. Bir saat sonra oyun faslı bitmiş, yemek faslı başlamıştı. Dana rostosu, ciğer ezmesi, salata, börek ve şampanyadan müteşekkil akşam yemeği davetlilerin iştahını kabarttı. Belki aylardır böyle bir zengin sofra yüzü görmemiş olan fakir memur takımı aç kurtlar gibi yemeklere saldırdı. Akakiyeviç de zorla iki kadeh içirdiler. İçkinin tesiriyle neşelenen Akakiyeviç saat 12'yi vurunca eve gitme zamanının geldiğini hatırladı. Ev sahibi ve arkadaşları tekrar engel olmasın diye usulca salondan çıktı. Sevgili paltosunu giydikten sonra sokağa çıktı. Sokak ışıkları hala yanıyordu. Fakir mahalle sokakları için gece yarısından sonra uygulanan kısıtlama emri burada geçerli değildi. Süslü gece barlarından müzik ve kahkaha sesleri yükseliyordu. Paltosu sırtında mutlu, pür neşe içinde yürüyen Akakiyeviç, yüzünü yalayan soğuk rüzgara aldırmadı. Yarım saat sonra yakıt kısıntısının uygulandığı karanlık sokaklara girdi. Kar pırıltılarından evlerin hayaleti görünüyordu. Sokaklarda bir tek canlı yoktu. Sokaklar bitmiş, önüne ucu görünmeyen boş bir alan çıkmıştı. Neşesi iyiden iyiye kaçmış, yerini korku almıştı. Doğru yolda olup olmadığından emin bile değildi. Burada adam kesseler kimsenin haberi olmazdı. Ne bir ışık, ne bir bekçi düdüğü. Sanki karanlık bir dehlizde yürüyordu. Bir ara arkasında yürüyen birileri varmış hissine kapıldı. Kalbi küt küt atmaya başladı. Korkudan geriye bakmaya cesaret edemedi. İki adım sonra omzuna bir adam eli indi. Geriye döndüğünde karşısında yüzlerini seçemediği yün başlıklı adamlar gördü. İçlerinden biri, "Hey, baksanıza, herif benim paltomu çalmış," dedi. Diğeri gülerek, "Vay uyanık vay," dedi. Akakievich tam bağırmak üzere iken serserilerden biri memur kafası büyüklüğündeki yumruğunu onun ağzına dayadı. "Yok, bağırmak yok," dedi. Akakievich beline bir tekme, başına bir yumruk yediğini, paltosunun sırtından çıkarıldığını ve yere düştüğünü hatırlıyordu. Kendine geldiğinde donmak üzere olduğunu fark etti. Sırtında paltosu yoktu. Alan eskisi gibi bomboş ve sessizdi. Var gücüyle bağırmak istedi ama sesi çıkmıyordu. Koşarak alanın öbür ucuna bulmaya çalıştı. Ne kadar koştuğunu bilmeden alanın sonuna geldi. Bir bekçi kulübesi gördü. Pencereden içeriye baktı. Bekçi tüfeğine dayanmış uyuyordu. Pencereden ayrılıp kapıya yöneldi. Var gücüyle kapıyı yumruklamaya ve bağırmaya başladı. Bekçi uykulu gözlerle kapıyı açtı. Ne var, ne oluyor demeye kalmadan Akakievich bekçinin yakasına sarıldı, bağırmaya başladı. Yolda adam soyuyorlar. Sen burada uyuyorsun. Seni süründüreceğim. Bekçi gayet pişkin bir eda ile yakasını Akakievich'in elinden kurtardı. Memura görev başında hakaret edemezsiniz, dedi. Uyuduğumu kim söylemiş? Gördüğünüz gibi ayakta ve görev başındayım. Eğer bir şikayetiniz varsa yarın gündüz polisinize dilekçeyle bildiriniz. Çalınan paltonuzu bulmak onların görevidir. Akakievich hırsından çocuk gibi ağlamaya başladı. Çaresizlik içinde evin yolunu tuttu. Üstü başı perişan bir halde, saçları birbirine karışmış, gözleri ağlamaktan şişmiş bir halde evin dış kapısına yaslandı. Yaşlı ev sahibesi kapının yıkılırcasına vurulduğunu duyunca yatağından fırladı. Aceleyle sabahlığını giydi. Kapıyı açarken bir eliyle de yakasını düğmelemeye çalışıyordu. Akakievich'i o halde görünce korkuyla irkildi ve iki adım geriledi. "Beyefendi, ne oldu size? Bu ne hal?" dedi. Meselenin aslını öğrenince ellerini dizlerine vurarak "Vah, vah!" diye inledi ve hırsızlara beddua okudu. Sabah erkenden bizzat evine giderek başkomiserle görüşmesini tavsiye etti. Mahalle polisinin onu oyalamaktan başka bir işe yaramayacağını söyledi. Akakievich'in üzüntüsünü hafifletmek için. "Başkomiser beni tanır," dedi. Bir zamanlar yanımda çalışan Anna isimli Finli bir kadın, şimdi başkomiserin evinde dadılık yapıyor. Çok iyi bir insandır başkomiser. Her pazar kiliseye gider. Dua ederken bile güleç yüzlüdür. Size yardım edeceğinden emin olabilirsiniz. Ev sahibesinin tavsiyelerini dinleyen Akakievich bitkin bir halde odasına çıktı. Kendini yatağa attı. Bütün gece gözüne uyku girmedi. Tek tesellisi başkomiserin iyi bir insan oluşu ve ev sahibesini tanımasıydı. Sabah erkenden başkomiserin evine gitti. Hizmetçi beyefendinin daha kalkmadığını söyledi ve iki saat sonra gelirseniz belki görüşebilirsiniz, dedi. İki saat sonra dairede olması gerektiğini hiç aklına bile getirmeyen Akakievich, başkomiserin evine yakın bir duvar dibinde bekledi. Sabırsızlık ve ümitle bir kere daha kanun adamının kapısını çaldı. Hizmetçi onu tanımamış gibi davranarak, "Niçin geldiniz? Sizi kim gönderdi? Neden emniyet müdürlüğüne gidip beyefendiyi makamında beklemiyorsunuz?" gibi bir sürü can sıkıcı sorularla Akakievich'i sıkıştırıyor, onu içeri almak istemiyordu. Verdiği cevaplar hizmetçiyi tatmin etmemiş olacak ki, "Beyefendi önemli bir devlet adamıyla görüşmeye gitti. Öğleden sonra makamına dönecek," dedi ve ekledi. "Siz en iyisi gidip emniyet müdürlüğünde bekleyin." Akakievich memuriyet hayatı boyunca hiç devamsızlık yapmamıştı. Ne rapor ne mazeret izni almış değildi. Yıllık izninden bile daireye gelir, yarım kalan dosyaları tamamlardı. Paltosunun gasp edilmesi onu öylesine perişan etmişti ki mesai günü olduğunu unutmuş, ilk defa işe gitmemişti. Emniyet müdürlüğüne gittiği zaman aynı zorluklarla karşılaştı. Önce müracaattaki polisin sorularını cevaplamak zorunda kaldı. Kızmadan, sabırla dün gece başından geçenleri anlattı. Polis hikayeyi şüphe ve tereddüt içinde dinledikten sonra onu başkomiserin yazıcısına gönderdi. Zavallı Akakiyeviç yazıcıya da hikayeyi baştan sona anlattı. Yazıcı şikayetini dilekçeyle bildirmesi gerektiğini söyleyince Akakiyeviç'in sabrı tükendi. "Ben şerefli bir devlet memuruyum," diye bağırdı ve ekledi. "Başkomiserle bizzat görüşmek istiyorum. Bana engel olmaya kalkarsanız pişman olursunuz. Önemli makamlarda tanıdıklarım var. Sizi süründürürüm." Akakiyeviç'in çekinmeden bağırması karşısında yazıcı yumuşadı. Önemli makamlarda tanıdığı olanlardan herkes korkardı. "Özür dilerim beyefendi. Ben görevimi yapıyorum. Ama muhakkak başkomiserimizi görmek istiyorsanız buna engel olamam. Yalnız müsaadenizle kendisine haber vermem gerekiyor," dedi ve gitti. Yazıcı başkomisere önemli makamlarda tanıdığı olan bir memurun kendisini görmek istediğini söyledi. "Komiser, buyursunlar," dedi. Akakiyeviç'i sırtında dökük bir palto ile karşısında gören başkomiser bıyık altından gülerek, "Bu mu önemli makamlarda tanıdığı olan memur?" diye geçirdi içinden. Rahat bir nefes aldıktan sonra, "Evet," dedi. "Sizi dinliyorum. Nedir şikayetiniz?" Akaki Akakiyeviç kendisini tanıttıktan ve ev sahibesinin selamını ilettikten sonra acıklı palto hikayesini ona da anlattı. Gece bekçisinin olay sırasında kulübesinde uyumakta olduğunu, görevini ihmalden dolayı ceza görmesi gerektiğini ilave etmeyi unutmadı. Başkomiser hikayeyi biraz şüpheli bulmuş olacak ki Akakiyeviç'i sorularla sıkıştırmaya başladı. "Gecenin o saatinde ıssız yollarda ne işiniz vardı?" "Dedim ya efendim, çay partisinden dönüyordum." "Şu çay partisi dediğiniz içki alemi olmasın?" Başkomiserin paltodan ziyade niçin ve ne sebeple eve geç döndüğü üzerinde durunca, hele "o kötü evlerin birinden mi geliyorsunuz?" sorusu ile karşılaşınca bütün sabrı tükendi, şuurunu kaybetti. "Sizi de şikayet edeceğim. Önemli makamlarda tanıdıklarım var. Eğer palton bulunmazsa başınıza gelecekleri siz düşünün," diye bağırmaya başladı. Başkomiser nöbetçiyi çağırdı. Akakiyeviç'i kalem odasına götürmesini ve şikayet dilekçesi yazdırmasını söyledi. Akakiyeviç nöbetçinin zoruyla dışarı çıkarken başkomiser, "Gereği yapılacaktır beyefendi," dedi. "Adalete güvenebilirsiniz. Biz neticeyi adresinize resmi yazıyla bildiririz." Ertesi gün Akakiyeviç eski paltosu ile işe gitmek zorunda kaldı. Onu eski palto ile görenler şaşırdılar. "Ne o, yeni paltonuza kıyamıyor musunuz beyefendi?" diye onu alay aldılar. Hikayeyi öğrenenler içinde bile dalga geçmeye devam edenler vardı. Ancak çoğu daire arkadaşları ona acımışlardı. Vicdanlı mesai arkadaşları aralarında para toplamaya karar verdiler. Ne var ki bir ay içinde bu üçüncü para toplanmasıydı. Birincisi şube müdürünün emri ile emekliye ayrılan genel müdüre hediye almak. İkincisi bir yazar arkadaşın yeni çıkan kitabını kütüphaneye hediye etmek için toplanmıştı. Akakiyeviç için toplanan miktar paltonun dikiş parasını bile karşılamaya yetmiyordu. Şube müdürü Akakiyeviç'i odasına çağırdı. Paltonun çalındığına çok üzüldüğünü söyledi. Bu işin normal yollarla çözülemeyeceğini, ancak nüfuzlu bir bürokratın devreye girmesiyle polisin ciddi olarak meseleye el koyacağını ve paltoyu bulacağını anlattı. Çok gizli tutması şartıyla ona nüfuzlu bürokratın kartını verdi. Bu çok nüfuzlu zatın kartını elde eden Akakiyeviç yeniden ümitlendi. Şube müdürünün önünde eğildi ve defalarca teşekkür etti. "Yazarları gözümüzde fazla büyütmeyelim. Onlar da insandır ve her insan gibi bazen unuturlar. Nitekim bu hikayenin yazarı da Akakiyeviç'e tavsiye edilen önemli zatın ismini ve görevini hatırlamıyor. Bildiği bir şey varsa o da önemli zatın sonradan görme biri olduğu. Adalet Bakanlığı'nda önemli bir mevkide bulunan dayısının sayesinde bu makama geldiğiydi. Bizim nüfuzlu bürokratın makamının adamı olduğunu göstermek için kendisine göre usulleri vardı. Mesela kendisini ziyarete gelenleri bekletir, böylece çok önemli işler olduğu kanaatini vermek isterdi. Göreve başladığı ilk gün mahiyetindeki bütün memurları toplamış, her sabah işe başlamadan evvel merdivende sıraya dizilmelerini, kendisini saygı duruşunda karşılamalarını emretmişti. makamına girmek merasime tabiydi. Önce müracaat memuruna, sonra özel kalem müdürüne, oradan bölüm şefine ve nihayet sekretere kadar uzun bir yol kat etmek gerekiyordu. Rusya'da kutsal devlet geleneğinin bir felsefesiydi bu. Büyük şefin huzuruna çıkmak kolay değildir. Büyüklerin davranışlarını, en önemsiz makamda bulunanlar bile taklit etmekten zevk alırlar. 8. dereceden bir memur, özel kalemin başına geçici görevle atanınca ilk işi kendisine bir makam odası ayırmak olmuş. Kapıya da kırmızı apoletli, sırma yakalı, üniformalı bir nöbetçi dikmiş. Bu yetmiyormuş gibi arşiv salonundaki dosyaları depodaki bir odaya kaldırtıp burasını toplantı salonu yapmış. İşte bizim nüfuzlu müdür de böyle sonradan görme, torpille gelme bir acemi kişiymiş. Acemiliğini örtmek için de elinden geldiğince sert görünmeye çalışıyormuş. Yönetimin temel şartı disiplin ve sertliktir diyormuş ve tekrarlıyormuş. Sertlik, sertlik ve sertlik. Bizim müdüre göre birinci sertlik memura göz açtırmamaktır. Çünkü yumuşak yönetim onları tembelliğe itermiş. İkinci sertlik disiplinin gereğiymiş. Bizim müdürü gören bir memur mutlaka ayağa kalkmalı, ceketini düğümlemeli, saygı duruşunda beklemeli, o geçinceye kadar duruşunu bozmamalıymış. Memurlar ve müstahdemler bu nüfuzlu zattan öylesine korkarlarmış ki, arkasında bile gözü var derlermiş. Arkasında gözü var tabirini biraz daha açmamız gerekecek. Efendim, geçenlerde 7. dereceden bir memur bizim bürokratı görünce ayağa kalkmış, önünü iliklemiş, saygı duruşu göstermiş. Ancak bir adım geçe duruşunu bozmuş. Ne bilsin zavallı müdürün arkasında gözü olduğunu. Müdürümüz sert bir geri dönüş yapmış ve bağırmış. Bu ne terbiyesizlik, bu ne saygısızlık. Bana saygısızlık, makama saygısızlık. Makama saygısızlık da kutsal devlete saygısızlıktır. Sizi maaş tenzili ile cezalandırıyorum. Bu belki aklınızı başınıza getirir, demiş. Bir hafta geçmeden başka bir vukuat olmuş. Zavallı bir hademe toplantı salonunu süpürürken bu çok nüfuzlu bürokratın içeri girdiğini fark etmemiş. Vay sen misin müdürü görmezden gelen? Saygısızlık cezasız kalmamalıymış. Yoksa bu diğer çalışanlara da sirayet eder, müessesede disiplin bozulurmuş. 2 gün sonra zavallı ivedi olarak Sibirya'ya sürgünlü gitmiş. Bu çok nüfuzlu müdürü yakından tanıyanlar aslında iyi adamdır diyorlarmış. Arkadaş canlısı, iyiliksever bir kişiymiş. Akrabalarına ve eski arkadaşlarına bu yaptıkları anlatılınca inanmıyor, hayır. Bizim bildiğimiz adam ile sizin anlattığınız zat aynı kişi olamaz diyorlarmış. Ne bilsinler ki müdür koltuğuna oturunca böylesine değiştiğini. İşin enteresan tarafı bu nüfuzlu zat müdür olduktan sonra da akrabalarına ve arkadaş çevresine karşı tutumunu değiştirmemişti. Makamına dahi gelseler onları candan karşılar, sohbet eder, kapıya kadar uğurlardı. Yazarlar nedendir bilinmez bazen olmadık yerde lafı uzatır. İki cümlelik bir olayı iki sayfa anlatırlar. Burada da öyle oldu. Yazarımız adını ve makam yerini bile hatırlayamadığını söylediği bir müdürden uzun uzadıya bahsetti. Okuyucularını sıkmamak için sözü uzatmak istemediğini yazıyor ve artık sadede gelip Akakiyeviç'in palto hikayesine dönelim diyor ise de siz inanmayın. Aslında sansür kuruluna paçayı kaptırmaktan korkuyor. Zavallı Akakiyeviç elinde önemli zatın kartı, yüreğinde paltosuna kavuşma hayali, müracaat memurunun karşısına dikildi. Kartı göstererek, ''Sayın müdürünüzle görüşmek istiyorum, şube müdürünüzden selam getirdim.'' dedi. Elinde kart olduğu için kolayca müracaat memurunu aşıp özel kalem müdürüne gitti. Oradan bölüm şefine ve nihayet müdür sekreterine kadar geldi. Müdür sekreteri kartı inceledikten sonra, ''Şimdi görüşemezsiniz.'' dedi. Müdürümüz çok önemli bir zatla toplantı yapıyor. Aslında çok önemli dediği zat, müdürün bir çocukluk arkadaşıydı. Toplantı yapmıyor, sohbet ediyordu. Akakiyeviç, müdürle görüşmeden gitmeyeceğini, konunun çok önemli olduğunu söylüyor ve ısrar ediyordu. Akakiyeviç'i atlatamayacağını anlayan sekreter, içeri girip müdürden özür diledi. ''Efendim, dedi. Akakiyeviç adında yabancı daireden bir memur sizi görmek istiyor. Elinde kartınız var. Müdür karşısında sekreteri görünce arkadaşına ne kadar önemli bir makamda olduğunu göstermek istercesine kasıldı ve sesine ciddi bir ton vererek "Akakiyeviç mi dediniz? Ben öyle bir isim hatırlamıyorum. Ne için gelmiş?" "Söylemiyor efendim. Konunun çok önemli olduğunu ancak size anlatabileceğini ifade etti." Konunun çok önemli olması müdürün hoşuna gitmişti. Sesini daha da sertleştirerek "Söyleyin, beklesin," dedi. "Görüyorsunuz, meşgulüm." Sekreter saygı duruşunu bozmadan "Emredersiniz efendim," dedi ve geri adımlarla dışarı çıkıp kapıyı örttü. Aslında iki arkadaşın konuşacakları bir şey kalmamış, bütün çocukluk hatıralarını anlatmışlardı. Sekreter çıktıktan sonra bizim müdür tekrar yumuşak karakterine döndü ve arkadaşının dizine vurarak "Ne güzel günlerdi onlar, değil mi Aytamatovic?" dedi. Diğeri "Evet," dedi. "Geri gelmez artık o günler. Zaman çok değişti." Müdür "Zaman varsın değişsin, bizim dostluğumuz değişmez," dedi. Köyden arkadaşını ziyarete gelen ve onun çok önemli bir mevkide olduğu halde kendisine iltifat ettiğini gören bu taşralı misafir de keyiflendikçe keyifleniyor, hatta gururlanıyordu. Müdür yeni bir konu bulup çocukluk arkadaşını avutmanın güçlüğünü yaşarken sekreter imdada yetişti. Özür dileyerek imzalanacak evraklar getirdiğini söyledi. Sonradan görme müdür tekrar önemli kişi azameti takınarak evrakları imzaladı. İmza dosyasını sekretere uzatırken dışarıda bekleyen memura "Söyleyin gelsin," dedi. Bizim nüfuzlu zat göreve başladıktan sonra bu tür sert emirler vermeyi ayna karşısında en az bir hafta talim etmişti. İçeriye hırpani kılıklı bir zavallının girdiğini görünce bizim müdür hepten ciddileşti. "Söyleyin bakayım," dedi. "Nedir anlatacağınız önemli mesele?" Zavallı Akakiyeviç müdürün bir general edasıyla bağırması karşısında paniğe kapıldı. Şey için gelmiştim." "Evet, sizi dinliyorum." Akakiyeviç kekeleye kekeleye palto hikayesini anlattı. Paltosunun yeni dikilmiş olduğunu, gece yarısı önünün kesilerek alçakça soyulduğunu, bekçinin umursamazlığını, başkomiserin ilgisizliğini ve nihayet şube müdürünün eline bir kart vererek kendisini buraya gönderdiğini söyledi. Ellerini ovuşturarak "Ekselansları," dedi. "Paltomun bulunması için ilgili makamlara emir vermenizi istirham ediyorum. Benden bu iyiliği esirgemeyin." Nüfuzlu zat hakarete uğramış gibi hiddetlendi. "Beyim," dedi. "Siz nasıl devlet memurusunuz? Size resmi usul öğretmediler mi? Nerede olduğunuzu sanıyorsunuz? Bir mahalle karakolunda mı? Kiminle konuştuğunuzu sanıyorsunuz? Bir hırsızlık masası polisiyle mi? Her makama başvurmanın bir usulü vardır. Önce özel kalem müdürlüğüne bir dilekçe vereceksiniz. Dilekçeniz şube müdürlüğüne havale edilecek. Oradan sekreterime gelecek. Ve sekreterim eliyle bana ulaşacak." Ümitlerinin bir bir suya düştüğünü gören Akakiyeviç son bir defa cesaretini toplayarak "Ekselansları," dedi. "Müsamahanıza sığınarak zaman kazanmak istemiştim. Hem bilirsiniz sekreterlere pek güven olmaz." "Ne? Siz ne konuştuğunuzun farkında mısınız? Şu söylediğiniz sözler resmen suçtur. Size soruyorum, ne söylediğinizin farkında mısınız?" Nüfuzlu zat ayağını yere vuruyor, hiddetinden morarıyor, sesi yükseldikçe yükseliyordu. Akakiyeviç taş kesilmiş, heykel gibi duruyor, ne söyleyeceğini bilemiyordu. Birdenbire zelzeleye uğramış çoban kulübesi gibi titremeye başladı, sendeledi. Düşmek üzereyken sekreter yetişip koluna girdi, güçlükle dışarı çıkardı. Nüfuzlu zat sözlerinin bir insanı bayıltacak kadar etkili oluşu karşısında gururlanıyor, arkadaşını yan gözle süzüyor, onu ne kadar etkilediğini anlamak istiyordu. Zavallı Akakiyeviç. merdivenlerden nasıl indiğini, sokağa nasıl çıktığını, eve hangi yollardan geldiğini hatırlayamıyordu. Sanki kendisini taşıyan vücut onun değildi. Bulutların üzerinde yürür gibi karlara basıyor, esen tipiyi hissetmiyor, zorlukla nefes alıyordu. Yatağa uzandığında boğazı şişmiş, alnında soğuk ter taneleri birikmişti. Ertesi gün yataktan kalkamadı. İyi kalpli ev sahibesi Akakiyeviç'in odasından çıkmadığını görünce ziyaretine gelmiş, durumun vahametini anlayarak bir doktor çağırmıştı. Doktor hastanın nefesini dinleyip boğazını kontrol ettikten sonra "Yazık," dedi. "Zavallı şiddetli bir hummaya yakalanmış." Koca karının kulağına eğildi. "Hemşire, maalesef üzülerek söylüyorum, yapabileceğimiz bir şey yok. Hastanız gidici. İki güne kalmaz ahirete sevdiklerine kavuşur. Siz en iyisi kısa zamanda bir tabut ısmarlamaya bakın. Pahalısına gerek yok. Çamdan olsun yeter." Akaki Akakiyeviç'in bu sözleri duyup duymadığını, duydu ise üzülüp üzülmediğini bilmiyoruz. Zira o sırada ateşler içinde kıvranıyor, anlaşılmaz kelimeler mırıldanıyordu. Doktoru yolcu ettikten sonra iyi kalpli koca karı tekrar Akakiyeviç'in yanına dönmüş, başı ucunda beklemeye başlamıştı. Hasta gittikçe fenalaşıyor, hırıltılarıyla yaşlı kadını korkutuyordu. Bir ara gözlerini açıp tavana baktı. Orada Terzi Petrovic'i gördü ve sayıklamaya başladı. "Petrovic usta," dedi. "Bana dikeceğin paltonun üzerinde hırsız kapanları bulunsun." Gözleri tekrar yumuldu. Anlamsız bir şeyler daha mırıldandı. Bir çeyrek saat sonra yine kendine geldi. Daha doğrusu sayıklayıncaya kadar koca karı öyle zannetti. Akakiyeviç yattığı yerden duvarı göstererek, "Hemşire," dedi. "Beni paltom varken neden eskisini duvara astınız?" Kadıncağızın boğazında hıçkırıklar düğümlendi. Gözleri yaşardı. "Kendinizi yormayın beyefendi," dedi. "İstirahatinize bakın." Yattığı iki gün boyunca ziyaretine gelen kimse olmadı. Yaşlı ev sahibesi zavallının başından ayrılmayarak vefa ve asalet örneği verdi. Öleceğine yakın tekrar kendine geldi. Tabii buna kendine gelmek denirse. Bu kez karşısında nüfuzlu zat duruyordu. "Özür dilerim ekselansları," dedi. "Şey için gelmiştim." Arkasından ağız dolusu bir küfür savurdu. Yaşlı kadın kulaklarına inanamadı. Bu nazik insanın nasıl olup da küfür edebildiğine şaşırmıştı. Sayıklamaları bazen anlaşılmaz mırıldanmalar halini alıyor, sonunda dönüp dolaşıp çalınan yeni paltoya geliyordu. Ekselansla ve sekreterine birkaç küfür daha ettikten sonra nefesi kesildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte can verdi. Geriye para edecek hiçbir şeyi kalmadığı için polis mirasçılarını aramak zahmetinden kurtulmuştu. 3-5 tüylü kalem, bir demet resmi antetli beyaz kağıt, 3 çift çorap, 2 takım iç çamaşırı, bir gömlek, bir eski pantolon ve duvarda asılı dökük palto. İşte bizim devlet memuru Akaki Akakiyeviç'in geride bıraktığı bütün mal varlığı. Komşuları yaşlı kadına tabut ve mezar masrafı için Akakiyeviç'in çalıştığı daireye müracaat etmesini söylediler ise de onurlu kadın buna gerek görmedi. Bütün masrafları Allah rızası kendi cebinden ödedi. Akakiyeviç'in ölümü hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Sanki böyle biri hiç yaşamamış gibi arayıp soran olmadı. Garip gelmiş, garip yaşamış ve yine garip ölmüştü. Kimseye, hatta ev sahibesine bile borcu yoktu. Meslektaşlarının bütün şakalarına katlanmış, alaylarını tebessümle karşılamış, kimseyi üzmemiş, kimsenin hakkını yememiş, çalışkan ve aşırı saf bir adam idi. Hayatının en mutlu günü şüphesiz yeni paltosunu giyip daireye gittiği gündü. Alçak yol kesiciler ona bu mutluluğu bile çok görmüşler, zavallıyı hayata bağlayan biricik serveti sırtından sıyırıp almışlardı. Ölümünden 3 gün sonra çalıştığı daireden bir hademe elinde sarı bir zarfla geldi. Yaşlı kadına Akakiyeviç'i sordu. İmzalatılmak üzere bir emir getirdiğini söyledi. Emirde 24 saat içinde göreve dönmediği takdirde görevine son verileceği yazılıydı. Hademe Akakiyeviç'in öldüğünü duyunca çok üzüldü. Daireye geri dönüp müdüre. Akaki Akakievich, Başmaçnikov artık göreve gelemeyecek efendim, dedi. Çünkü 3 gün önce gömmüşler zavallıyı. Müdürün ölüm haberine üzülüp üzülmediğini bilmiyoruz. Yazar bu konuda bir şey yazmamış. Akakievich'in ölüm haberi memurlar arasında biraz üzüntü doğurmuş ise de çabuk unutuldu. Çünkü yerine hemen yeni bir memur gelmiş, zavallının ölümü bir garibe daha ekmek kapısı açmıştı. Akaki Akakievich, Başmaçnikov'un hikayesinin burada bittiğini zanneden okuyucularımıza bir sürprizimiz var. Akakievich, yaşarken kendisine ehemmiyet vermeyenlerden intikam almak istercesine ölümünden birkaç gün sonra kendisinden bahsettirmeye başladı. Kulaktan kulağa dolaşan söylentilere bakılırsa, geceleri Kalanki Köprüsü civarında sırtında eski paltosuyla memur kılıklı biri dolaşıyormuş. Her geçeni çevirip sırtında şöyle şöyle yeni bir palto bulunan hırsızı görüp görmediklerini soruyor. Eğer görecek olurlarsa kendisine haber vermeleri gerektiğini söylüyor ve ekliyormuş. Ben her gece buralarda olacağım. Paltomu buluncaya kadar kimseye rahat vermeyeceğim. Yine söylentilere ve görgü şahitlerinin anlattıklarına bakılırsa, son günlerde bu memur kılıklı adam, çalınan yeni paltosunu bulamayacağını anlayınca kızmış. Sırtında paltosu olan herkesi soyup gönderiyor, topladığı paltolarla gözden kayboluyormuş. Kendisine ne bıçak, ne kılıç, ne de silah işlemediği için kimseden korkmuyormuş. Bir defasında bir başkomiserin paltosunu bile sırtından çıkarıp almış. Adam bir şey yapamamış. Akaki Akakievich'in çalıştığı daireden bir memur da bu hayalet adamla karşılaşmış. Görür görmez çığlığı basmış. Çünkü hayalet adam tıpatıp Akaki Akakievich'e benziyormuş. O kadar korkmuş ki arkasına bakmadan tabanları yağlamış. Bu Rus halkı da tuhaf doğrusu. Kelime ve kavramlarla da bir beraberlikleri yok. Kimi hayalet adama hortlak derken, kimileri de ermiş kişi diyormuş. Daha çok paltosu soyulanlar hortlak diyormuş. Hayalet adam palto soygununda o kadar ileri gitmiş ki, eski yeni demeden önüne gelen adamın paltosunu soyup gözden kayboluyormuş. Bu yüzden üşütüp hastalananların sayısı gün geçtikçe artıyormuş. Anlattıklarına göre hortlak adam aynı anda birkaç yerde birden görünüyor, bilhassa nüfuzlu kişilerin, zenginlerin ve kanun adamlarının paltolarını soyuyormuş. Palto soygununda Akakievich'in soyulduğu gece kulübesine uyuyan bekçi de nasibini almış. Hayalet adam bekçinin sadece resmi paltosunu almakla kalmamış, zavallının elbisesini de alıp don gömlek bırakmış. Gecenin ayazında iç çamaşırıyla kalan bir adam zatürreye tutulmaz da ne olur? Bekçinin hastanede yoğun bakımda olduğunu söylüyorlar. Hatta zavallı kurtulmaz, ölür diyorlar. Meselenin asıl can damarına dokunmadan geçemeyeceğiz. Akaki Akakievich'i insafsızca hoşlayan ve huzurundan baygın ayrılmasına sebep olan nüfuzlu zat o gün yaptığına çok pişman olmuş. Ziyaretine gelen çocukluk arkadaşı gittikten sonra sekreterini çağırmış. Adama ne olduğunu, dilekçe verip vermediğini sormuş. Sekreter de gidip özel kalem müdürüne sormuş. Müdür, Akaki Akakievich adında birinin dilekçe vermediğini söylemiş. Nüfuzlu zat bu duruma oldukça üzülmüş. Zavallı memurun azar işittikten sonra kağıt gibi olmuş, yüzü gözünün önünden gitmiyormuş. Vicdan azabına daha fazla dayanamamış. Sekreterini Akaki Akakievich'in çalıştığı daireye göndermiş. Paltosunun bulunup bulunmadığını sormasını, bulunmadı ise müdürün bütün nüfuzunu kullanarak paltonun en kısa zamanda bulunmasını temin edeceğini söylemesini emretmiş. Sekreter dönüp de Akaki Akakievich'in hummadan öldüğünü söyleyince nüfuzlu zatın iyice morali bozulmuş. O akşam üzüntüsünü hafifletmek için bir başka önemli kişinin içkili yemek davetine katılmış. Misafirlerin hepsi mevki sahibi önemli kişilermiş. Yemekten sonra içkiler içilmiş. Birkaç kadeh atan bizim nüfuzlu zatın neşesi yerine gelmiş. Oyun partisine katılmış. Oyun gece geç saatlere kadar devam etmiş. Gece yarısından sonra eve gitmektense bir önemli kişi vasıtasıyla tanıştığı dul hanıma uğramaya karar vermiş. Dul hanımın ev kirasını ve mutfak masrafını bizim nüfuzlu zat karşıladığı için buraya ikinci evim diyormuş. Önemli makamları işgal edenlerin ikinci evi olması artık çok doğal karşılanıyor, hatta önemli kişi olmanın özelliği sayılıyordu. Yazar hikayenin burasında bir azizlik yapıp mişli geçmiş zamanı bırakarak dili geçmiş zamanı kullanmaya başlıyor. Kızağına atlayan nüfuzlu zat paltosunun yakalarını kaldırdı ve arabacısına Karolina Ivanovna'ya emrini verdi. Efendisinin ikinci adresini çok iyi bilen arabacı atları kırbaçladı. Tipi şeklinde kar yağıyordu. Kar taneleri havada savrularak bizim önemli kişinin yüzünü yalıyor, paltosunun yakasını yelken gibi şişiriyor, şapkasının kenarlarını titretiyordu. Nüfuzlu zat, karısından pek de güzel olmayan Ivanovna ile geçireceği saatleri düşünüyor, yaşına başına yakışmayan bir sevda türküsü mırıldanıyordu. Araba bir sokak dönemecine geldiği sırada güçlü bir el önemli kişinin yakasına sarıldı. Neye uğradığını şaşırıp başını çevirince dona kaldı. İliklerine kadar üşüdüğünü hissetti. Tüyleri diken diken oldu. Yakasına yapışan ufak tefek adamı tanıdı. Bu kendisine çalınan yeni palto için müracaat eden Akaki Akakievich'ti. Giydiği yırtık pırtık paltodan mezar kokusu yayılıyordu. Önemli kişi çıldıracak gibi oldu. Kekeleyerek, "Şey," dedi. "Çok şükür sizi görebildim." Hayalet adam, "Yok," dedi sırıtarak. "Sen değil, ben şükretmeliyim. Kaç gecedir senin yolunu bekliyorum. Şu paltonu alabilmek için." Kafasına bir yumruk indirdi. "Haydi, bakma öyle yüzüme. Çıkar şu kürklü paltonu. Paltosuz, tipi altında yürümek nasıl olurmuş gör bakalım." Nüfuzlu zat, hortlak görmüş çocuk gibi itaat etti. Paltosunu çıkarıp hayalet adama verdi. "Şapkanı da," diye bağırdı hayalet adam. Önemli kişi de kabadayılıktan eser kalmamıştı. Kükreyen aslanın yerini korkudan kuyruğu titreyen bir kedi almıştı. Şapkasını da çıkarıp verdi. Paltoyu ve şapkayı alan hayalet adam bir anda gözden kayboldu. Sanki yer yarılmış içine girmişti. Nüfuzlu adam hayaletten kurtulduğunu görünce arabacıya bağırdı. "Ne duruyorsun, çabuk gidelim." Arabacı sordu. "Nereye ekselansları? İkinci adresinize mi?" "İkinci adresin canı cehenneme be adam. Çabuk beni evime yetiştir." Arabacı da kırbacı kullanarak derman kalmamıştı. "De," dedi atlara. 20 dakika sonra önemli kişi evinin önünden indi. Kapıyı kendi anahtarıyla açtı. Titreye titreye odasına çıktı. Ölü gibi yatağına yığıldı. Krize tutulmaktan korkuyordu. Karısı onu sabah çayına zor kaldırdı. Gece boyunca gördüğü kabuslar adamı perişan etmişti. Şapkasız ve paltosuz 20 dakika araba içinde yol gelmiş, iyice üşütmüştü. Bütün kemikleri sızım sızım sızlıyordu. Babasını kahvaltıda sararmış, solmuş bir yüzle görünce kızı korktu. "Aa babacığım, neyiniz var? Hasta mısınız?" dedi. Baba cevap vermedi. Başından geçenler hakkında bir kelime bile etmedi. Bu macera nüfuzlu zatın aklını başına getirdi. O günden sonra asla sertlik, sertlik ve sertlik diye bağırmadı. Sabah merdiven başı içtimasını kaldırdı. Sürgüne gönderdiği hademeyi resmi bir yazı ile geri istedi. İşin enteresan tarafı, hayalet adam önemli kişinin kürklü paltosunu aldıktan sonra bir daha görünmemiş. Gidiş o gidiş olmuş. Artık kimse karakola gidip "paltom çalındı, soyuldum" dememiş.